Kıymetli dinleyenlerimiz, yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in, muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın birinci bölümünü istifadenize sunuyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Türkiye ve İslam dünyası çok sancılı bir dönemden geçiyor. Beşeri sistemlerin peş peşe çöktüğü, bütün dünyanın beşeri sistemler açısından büyük zaaf geçirdiği bir zamanda ve İslam'ın insanlık için kurtarıcı bir değer halinde algılanması zaruretinin ortaya çıktığı bir zamanda hem Türkiye planında hem dünya planında İslami kavramların, mefhumların, bizatihi İslam'ın müesseselerinin mefhumlarının tartışıldığına da tanık olmaktayız. Özellikle son dönemde Türkiye'de yaşanan hadiseler bu tartışmayı bir Müslüman ülke olarak Türkiye gündemine de taşıdı. Bütün bunlar için sağlıklı bir bakışın gerçekleşmesine ihtiyaç var. Bunları bir akil hoca efendiyle, bir önemli hoca efendiyle müzakere etmek istedik. Erkam Radyo olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'ye müracaat ettik. Bir geniş muhasebe yapalım dedik. Kabul buyurdular. Şimdi muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile birlikteyiz. Bir geniş muhasebe inşallah yapmak istiyoruz. Efendim teşekkür ederiz kabul buyurduğunuz için.
Estağfurullah efendim.
Nasılsınız? Afiyettesiniz inşallah.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Olan biteni mutlaka takip ediyorsunuz.
Evet.
Dünyada olan biteni,
evet.
Türkiye'de olan biteni takip ediyorsunuz. Zannederim zat halinizde böyle bir geniş muhasebenin zaruretine inanıyorsunuz. Diyoruz kelimeler yıpratılıyor, mefhumlar yıpratılıyor, onlarla bağlı İslami müesseseler yıpratılıyor. Tasavvuf var, cihat var, cemaat var, himmet var, mürşit var vesaire. Ya bunların hepsi İslami mefhumlar ve müesseseler ama herkes tartışıyor, bilen bilmeyen konuşuyor. Zaten nasıl görüyorsunuz bir genel manada bu kelimelerin, mefhumların yıpranmasına dair değerlendirmelerinizi alabilir miyiz öncelikle?
Tabii bu bir kültür felaketidir. Şunu baştan ifade etmek isteriz ki insan kelimelerle düşünür. Lisanın zenginliği ölçüsünde de tefekkür artar. Tefekkür ufku genişler. Kelimelerin muhtevasındaki mana derinliği lisanı zenginleştirir. Lisanımız, Türkçemiz iki büyük darbe yemiştir şimdiye kadar. Birincisi, İslam kültüründen gelen kelimelerin sadeleştirilme adı altında dilden atılması. İkincisi, İslami kelime ve mefhumların manalarının tahrif edilmesi. Birinciden başlarsak, Türk milleti İslam'dan evvel Şamanist'ti. Şamanizmi İslam'ın mücerret hakikatlerini ifade edecek kelimeler olmadığı için Türkçe'ye Arapçadan ve Farsçadan kelimeler ithal edildi. Bu Arapçadan ve Farsçadan gelen kelimeler Türkçe ile mezci oldu. Büyük, zengin bir lisan meydana geldi. Fakat maalesef yakın tarihimizde sadeleştirme, Türkçeleştirme adı altında 1000 yıldır Türkçemize mal olan bu kelimeler dışlanmaya başlandı. Onların yerine uydurma kelimeler, mesela Moğolca kelimeler, kurultay, bu tay ekleri geldi.
Evet.
Bazen de hiç şey olmayan kelimeler eklendi. Mesela hakim kelimesinin, dağdaki çoban bilebilir, hakim kelimesi atıldı, yargıç denildi. Hayat kelimesi kaldırıldı, çünkü Kur'an kültüründen geliyor. Yerine yaşam konuldu. İmkan, ihtimal kelimeleri. Bunları da en ücra köydeki bir insan bile bunu bilir. Olanak, olasılık kelimesi ikame edildi. Daha bunun benzeri, mesela Türkçe karşılığı savaş denildi. Kaç kelime hafızalardan silindi? harp kelimesi, muharebe kelimesi, mukatele kelimesi, mücadele kelimesi, cihat, mücahede, cenk, müdarebe. Bu kelimeler her biri ayrı bir mana ifade eder. Fakat hepsi atıldı.
Unutuluyor.
Unutuldu.
Kültürün içinden çıkıyor.
Kültürün içinden çıkıldı. Bir savaş kelimesi evet. geldi. Yine misalleri arttı da ihtilal, inkılap, islahat. Bu kelimenin ayrı ayrı manaları vardır. Bu üç kelimenin karşılığı sadece bir devrim kelimesi geldi.
Devrim, evet.
Yani aynı şekilde bugün ölü deniliyor. Mütebeffa, merhum, merhume, meyyit, meyyite, mevta, mesub, maktul kelimeleri kaldırıldı. Evet. Ölü. Bu kadar ince manalar, derin manalar silindi, atıldı. Maalesef işte böyle bir dilde bir sadeleşme diye bir yıpranma, Kur'an kültüründen, İslam kültüründen gelen kelimeler atılarak Türkçemiz bir darbe yedi.
Şey de var mı efendim burada, yani sadece kelimelerin fakirleşmesinin dışında hani İslami derinlik mesela, diyelim ki millet kelimesi.
Tabii.
Millet kelime, ahlak kelimesi. Evet. Millet kelimesi yerine ulus getiriliyor. Evet. Milletin Kur'ani bir karşılığı var.
Evet.
Yani bir iman bağlılığını da evet, ifade evet. ediyor millet. Evet. Onu ulusun böyle bir şeyi yok.
Yok.
Yani şöyle deniyor zaman zaman dilde sekülerleşme, laikleşme. Evet. Yani genel laikleşme akımı içinde dilde de bu yaşandı gibi bir yorum
tabii,
var efendim.
Tabii. Yani bir kültürden koparma gayet. Evet. Hatta bir mütefekkir diyor ki bir milleti değiştirmek istiyorsanız önce evet. o milletin dilini değiştirin.
Evet.
Mesela bir misal vermek istersek, 1890 yılında yayınlanan Radaus, Türkçe-İngilizce lügatta 92 bin Türkçe kelime olduğu bildiriliyor. 1945'te Dil Kurumu'nun yayınladığı Türkçe sözlükte ise ancak 15 bin kelime.
Evet.
Bugün de bu kaça düştü bilemiyoruz.
Yani ya da günlük insanların kullanımında ne kadar azaldı?
Ne kadar azaldı, ne kadar kaldı?
Yani hakikaten yani bir ölümle ilgili değil mi efendim?
Evet.
Mevt, mevta, evet. müteveffa.
Evet. Hepsi ince manalar
rahmet,
var.
Rahmet, merhum.
Maktul, evet. evet. Efendim sonra tabii buna mukabilde Hristiyan dünyasına gelen kelimeler sabit oldu.
Evet.
Mesela balkon kelimesi öyle kaldı. Hekim çıktı, doktor geldi.
Evet.
Mesela Rumca'da iskala, iskele olarak evet. devam ediyor. Bütün bunlar milletimizi İslam kültüründen uzaklaştırmak için olan hareketlerdir. Çünkü maalesef kelime kadrosu daraltıldı ve mefhumların manalarında çarpıtıldı. İslami tefekkürde derinleşmek maalesef azaldı. Bugün de değişik bir durumda, ikinci şeyde, evet. İslami kelime ve mefhumlar ya istismar edilerek ya da manalarında çarpıtılarak milletimizin gönül ve zihin dünyasından bir tahrifata sebep oldu. İslami kimlikli kelimeler manalarıyla oynanmaya başlandı. Müsbet mana taşıyan kelime ve mefhumlara menfi manalar yüklenildi. Bu şekilde İslami mefhumların itibarı yok edilmeye maalesef
bu istismar
oldu.
Kelimesi, istismar tanımlaması üzerinde biraz dursak efendim. Yani istismar kullanmak
kullanma.
Anlamı. Fayda temin etmek
fayda temin
manasına
etme.
Geliyor. Ya nasıl istismar ediliyor? Malum bu istismar ifadesi eski dönemlerde biraz bütün İslami faaliyetleri suç haline getirmek için de kullanıldı. Hatırlarsın evet. 163. madde
tabii, tabii.
vardı.
Evet.
Onun içinde de işte İslami kitap okuyan insan din istismarı yapıyorsun diye takibata uğradı, mahkum oldu. Ama ifade buyurduğunuz gibi de istismar gerçeği de var. Yani din üzerinden fayda temin eden çevreler de var. Bu yani bu konuyu biraz açalım diye düşünüyorum. İki boyutunu da
bu, Ahmet
dikkate
abi, bu asıl saadetten az sonra başlıyor bu.
Evet.
Dini istismar haricilerde başlıyor.
Evet.
Böyle gele gele günümüze kadar geliyor.
Nasıl haricilerde efendim?
Tabii burada bir siyasi iktidar elde etmek.
Evet.
Çünkü daima bu halk dine bağlı olduğu için daima halkın kitlesi dindar olduğu için din kullanılıyor.
Evet.
Bu bugüne kadar devam ediyor. Mesela Boko Haram, IŞİD vesaire. Bu haricilerin 1400 seneden beri devam eden şekli. Buna göre mesela bir kadiyanilik var.
Evet.
Ben kitap ve sünnet üzereyim diyor. Fakat ben de peygamberim diyor.
Evet.
Yani Şia, Gulat-ı Şia bilhassa. Bilhassa bu
Şia, evet.
Emeviler devrinde başladı. Bir akraba asabiyetinden başladı. Hatta Ehl-i Beyt'e kadar bir küçültme hareketi başladı. Bundan Şia ve Sünni meydana geldi. Halbuki Ebu Hanife Hazretleri ile Cafer Sadık Hazretleri hoca talebeydi. Evet. Aralarında hiçbir ihtilaf yoktu.
Evet.
Bu Şah İsmail zamanında daha da uzaklara gitti, daha da azdı. Hatta bu onun veziri Abbas zamanında da Ebubekir Efendimiz'e, Hazreti Ömer radıyallahu anh lanete kadar iş uzadı maalesef. Yani bunlar siyasi iktidar
evet.
sebebi, efendim, menfaat şeyi maalesef.
Yani şeyle, bu dine baskı yapmak için din istismarı tanımlamasını kullanmakla, şimdi bunu İslam'a zaten karşı olanlar da yapıyor, yaptılar.
Evet.
Bir de biz Müslümanlar olarak dinimizin istismar edilmesini istemeyiz.
Tabii.
Din üzerinden çıkar sağlanmasını tabii. istemeyiz. Bunun ikisini tam tefrik etmek lazım. Çünkü bu da istismar, din istismarı da istismar edilebilir.
Tabii
yani.
tabii. Şimdi evet. ona da ben değinmek isterim. Dine karşı olan durum asr-ı saadette başladı.
Evet.
Çünkü asr-ı saadette Kur'an-ı Kerim, bu son Kur'an-ı Kerim'in son üç cüzü bilhassa bu ahiret hadiseleri hakkındadır. Ve bir ahiret haberi geldi. Ahiret haberi gelmesiyle anin nebi-i lazim büyük haber dediler, şaşırdılar. O zaman bir ahiret haberi yoktu.
Evet.
Anin nebi-i lazim tartışmaya başladı. Ya doğruysa, ya ahiret varsa biz ne yapacağız dediler.
Evet.
Bunun için dine baskı yapmaya kalktılar. Baştan alay. Bu aynı devam etti günümüze kadar. Arkadan hakaret, arkadan zulüm.
Evet.
Bugün de öyle. Bugün de baktığımız zaman bazı çevreler dine karşı bir ahiret haberi istemiyor.
Evet.
Mesela Zincirlikuyu'da kabristanın bir kapısına küllü nefsin zayikatül mevt, her nefis ölümü tadıcıdır yazısı bazı kimseleri çok rahatsız etti. Bizi bu karamsarlığa götürüyor dedi.
Evet.
Karamsarlığa götüren nedir? Ahiret haberidir. Ahiret haberi geldiği zaman ne olacak? Nefsi hareketlerden, nefsi arzulardan vazgeçecek. Tabii evet. bu da onların hayat tarzına uymuyor.
Evet.
Bu şekilde bir istismar bu şekilde geldi.
Evet.
Demin bahsettiğiniz o kanun maddesi de
evet.
dinin birçok umdelerini iptal etmek.
Evet.
Oydu.
Yani istismar damgası vurdunuz mu?
Evet.
O zaman kitap okuyamaz hale gelebiliyorsunuz,
tabii.
zikredemez tabii. hale gelebiliyorsunuz.
Yani herhangi bir mecliste bir Allah dediğin zaman
evet.
bunu istismar olarak şey yaptı.
Evet.
Maalesef bir doktora talebi doktorayı hazırlarken Hazret kelimesi koymuşsa bunu kabul etmediler, bu istismar dediler.
Evet.
Bu dediler şeye uymaz dediler, doktoranın tabına uymaz dediler
evet.
maalesef. Tabii bu bir maalesef dinden uzaklaşmanın bir göstergesi.
Peki efendim, dindar gözüküp dinden çıkar sağlamak nasıl? Yani çünkü
efendim,
yani Türkiye'de mesela son dönemdeki tartışmalarda bu da var. Yani bir grubun dini istismar ettiği.
Tabii efendim, yani bu daima dindarlar kullanılır.
Evet.
Mesela bu Osmanlı'da baktığımızda ufak tefek isyanlara şeriat isteriz diye.
Evet.
Yani şeriat kullanılıyor. Halbuki bunu diyenlerin şeriatla bir alakası yok.
Ve yani hükümdar da şeriatı uyguluyor.
Evet.
Evet.
Evet. Şeriat isteriz. Yani bugün de maalesef bu o temiz kutsi mefhumlara maalesef kirletildi.
Evet.
Çünkü halkın şeyinde tasavvuf, tarikat, cemaat, imam, hizmet, himmet, teslimiyet, itaat, sadakat
evet.
bunların çok derin, ince, zarif manaları var. Yani bu kelimeleri duyuş bile bir insan ruhuna, insan gönlüne bir ferahlık verir. Maalesef bu kelimelerin muhtevasıyla maalesef oynandı. Tabi bu istediği kadar oynansın bu kelime manasıyla nadide bir mücevhere sıçrayan bir çamur onun kıymeti ve sahibiyetini bozamaz. Bu devamlı belki ilk insandan beri, Adem Aleyhisselam'dan beri bu daima Cenab-ı Hakk'ın El-Hadi ve El-Mudil sıfatının tecellileri devam etmektedir. Daima müminler de olacak, onun zıttı kâfirler de olacak. Yani bu istismar edenler sebebiyle İslami yapımlarının itibarına helal gelmez kanaatindeyim ben. Ve evet. gelmemiştir.
Gelmedi.
Çünkü Cenab-ı Hak nurumu tamamlayacağım buyuruyor.
Evet. Efendim isterseniz kelimelere geçelim.
Evet.
Zaten biraz önce saydınız yani evet. Hedef haline getirilen ve yıpratılmak istenen kelimeler. Bunların içerisinde tasavvuf var, cihat var, cemaat var,
evet.
Himmet var, irşat var vesaire. Evet. Tasavvuftan başlayalım isterseniz. Tasavvufun dünyasının içindesiniz. Etrafınızda böyle gönül dostlarınız var. Mesela tasavvuf nasıl yıpratılıyor efendim? Yani tasavvufun yıpranmasına yol açan olaylar ne? Ona dair tespitleriniz vardır. Efendim,
tabii Ahmet abi. Bir defa tasavvuf dinin ruhani tarafıdır.
Evet.
Yani dinin gönül tarafıdır. Batini tarafıdır. Kur'an-ı Kerim'de huşu geçiyor. Yani kelime olarak tasavvuf, takva, zühd aşağı yukarı birbirine yakın kelimelerdir. Yani kalbin safaya ermesidir. Kalbin Cenab-ı Hak'la beraber olmasıdır. Cenab-ı Hak'la kalbin beraber olmasıyla kalbin huzur bulmasıdır. Tasavvuf budur.
Evet.
Ve bu tasavvufun muhtevası da Cenab-ı Hak Hucurat Suresi'nin ilk ayetinde Allah ve Resulü'nün önüne geçmeyin buyuruyor.
Evet.
Yani bir sünnet-i seniye üzerine hayatımızın devam edebilmesi. Yani festakim kema ümürte emrolunduğu gibi dost doğru ol ayet-i kerimenin muhtevası içinde hayatımızın istikametlenmesi. Bunun şeyine geliriz çok. Daha tasavvufun muhtevası bize telkin nedir? Fakat sizin sorduğunuz bu tasavvufa olan istismarlar ya tasavvufa olan tasavvuf küçümseme
evet.
ya İslam dışı gibi görme.
Evet.
Bunun sebepleri nelerdir? Birincisi tasavvufun hakikatinden bir haber olmak.
Evet.
İkincisi de tasavvufu bazı cahiller tarafından şeriatten taşarak bir takım menkıbelere götürmesi.
Evet.
Tabiri uçlu kaçlara götürmesi.
Evet.
Sanki bir keramet antrenmanı gibi.
Evet.
Gösterilmesi. Bunlardır. Evet. Bunlar da yani cahiller tarafından maalesef olağanüstü geliyor.
Bence biraz açın efendim. Mesela o bir tasavvufun mahiyetinin bilinmemesi.
Yani bilinmemesi tabii.
Bir o orada karşıtlıklar var, evet. itirazlar var. Onu biraz isterseniz açalım. İkinci şeyi de o keramet antrenmanı dediniz, uçtu evet. kaçtı dediniz. Hepsinin biraz izah etsek diyorum.
Hayır efendim. Sadece ben baştan şunu zikredeceğim. Ebu'l-Hasan Harkani Hazretleri var.
Evet.
O buyuruyor ki iki kişiden diyor şeytandan kaçar gibi kaçın diyor.
Evet.
Birinci de cahil sofudan kaçın diyor.
Evet.
Ne yapar o? Kendisi ilaveler yapar.
Evet.
Kendisi bir takım içine sunuatlar, tuluatlar geldiğinden,
evet.
bunun bir hakikat olduğundan, sanki bunun bir vahiy gibi telkin eder halka.
Cahil sofu.
Cahil sofu. Bunun cahil halk da bunun peşinden gider.
Evet.
İkincisi ise muhteris alim.
Evet.
İstismar. Tabii Cenab-ı Hak burada hangi alim, nasıl bir alim istiyor? Fatır Suresi'nde gerçek alimler Allah'tan korkar, ittika eder buyuruyor.
Evet.
Yine Cuma Suresi'nde ise Beni İsrail alimlerini istismar eden bu alimlerinin kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Bir teşbih. Yani
kitap nasıl var ama
nasıl bir merkebin üzerinde merkebinde kitaplar varsa merkep üzerinde kitapların
farkında
değildir. Bunu evet. ifadesidir maalesef. Nedir tasavvuf? Tasavvuf iman ihsan ufkuna taşıyabilmektir.
Peki efendim bu hani muhteris alimler yani ya da bu itiraz edenler tasavvufun bu mahiyetini bilmezler mi efendim? Yani mesela tasavvufun ihsandan kaynaklandığını, Allah ve Resulü'nün yolunu takip etmek olduğunu bilmezler mi efendim?
Efendim bir kısmı cahilane dine karşı olduğu için karşı çıkıyor.
Evet, çünkü dinin her şeyine karşı.
Her şeye karşı.
Evet.
Yani tasavvuf bizim Anadolu'muzun bir mayasıdır.
Evet.
Mesela bir Osmanlı'ya baktığımız zaman 620 sene dünyada devam eden, muttasılan ikinci bir devlet yok. Roma var, o da kesik kesiktir.
Evet.
Yani devam eden, layankati ikinci bir devlet yok. Baktığımız zaman Osmanlı'nın mayasında da, orada da meşayin ve bilhas edibali silsilesinin çok mühim bir rolü var. Yani padişahı terbiye eden onlar, sarayı terbiye eden onlar, halkı terbiye eden onlar. Yani halkın ruhani seviyesini yükselterek onları halka hizmete yönlendirmek. Bu şekilde 26 bin küsur bir vakıf kurulmuştur. Ve bu vakıflarda hatta insanlara olan hizmetler bitmiştir. Hayvanlara olan hizmetler de devam etmiştir.
Bunlar bir gönül eğitimi.
Gönül sonucu. Eğitimidir, evet.
evet.
Yani ihsan gibi yüce bir ufka taşımak. Yani bu da Cibril hadisinde, malumunuz Cibril hadisi, siyah saçlı, beyazlar giyinmiş, uzun boylu birisi geliyor. Efendimiz bir sohbet esnasında cemaatle beraber geliyor, Efendimizin dizine dizinin dayıyor. Demek ki bu bir yakınlığı ifade ediyor. Bir innikası, bir transı ifade ediyor. Üç tane soru soruyor.
Evet.
Dört tane soru soruyor hatta. İslam nedir, iman nedir, ihsan nedir? Bir de kıyamet ne zaman kopacak?
Ne zaman kopacak, evet.
Burada ihsan, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuz gibi, ilahi kameranın, ilahi müşahedenin altında olduğumuzun idraki içinde bulunabilmek. Evet. Kalpte bunun bir şuur haline gelebilmesi. Yani ayet-i kerimede Cenab-ı Hak vehü mehküm eyne mahküntüm. Nereye gitseniz o sizinle beraberdir buraya.
Tasavvuf buradan bu, kaynaklanıyor.
Buradan kaynaklanıyor. Yani bu
ihsandan Allah'ı evet, görüyormuş gibi
bir kulluk. Evet. Kulluk. Cenab-ı Hak da bütün mahlukat hudutlu. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir esmasında hudut yok.
Evet.
Zaman mekandan münezzeh. Demek kul bunu bir idrak edecek. Her zaman ilahi müşahedenin altında olduğunun kalpte bir idrak içinde bulunacak. Diğer bir ayette de vehve mehküm eyne mahküntüm buyuruyor. Nereye gitseniz
nerede olursanız
nerede olur o sizinle beraberdir.
Evet.
Diğer bir ayette ve nahnu akrubu ileyhi min hablil verid içimizdeki duyguları bir biz biliyoruz, kendimiz biliyor, bir de Cenab-ı Hak biliyor. Başka kimse bilmiyor. Demek ki insanın öyle bir teyakkuz halinde olacak ki sıkılacağı, utanacağı, kendi toparlayacağı, daima Cenab-ı Hakk'ın müşahedesi altında olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın şah damından daha yakın olduğunu, içindeki duyguları, hislerini bileceğini idrak içinde olabilmek. Yani tasavvuf bu. İmanı ihsan duygusuna taşıyabilmek.
O ilk bölüme gelirsek, şimdi tasavvuf bu. Kur'an'dan örnekler verdiniz.
Evet.
Resulullah Efendimiz'in Cibril hadisini, ihsan kıvamını örnek verdiniz. Bunu mesela bir tefsir hocası, ilahiyatta bir tefsir hocası, bir Kur'an hocası, bir hadis hocası bilir. Ama itirazlar oluyor. Buna rağmen tasavvufa yönelik itirazlar oluyor. Tasavvufu sanki İslam dışı gösterme gibi zaman zaman çıkışlar oluyor. Özellikle son tartışmalar içinde de bunlar gündeme geldi. Böyle bir karşı çıkış neden, niye anlamak istemiyorlar gibi bir soru da geliyor insanın içinden. Nasıl bakıyorsunuz?
Tabii,
yani böyle efendim, insanlar...
Ahmet abi, yani evet, tasavvufta nefse bir taviz yok.
Evet.
Yani bir şey oradan kopuyor. Yani bir takva hayatına.
Evet.
Yani tasavvuf bir noktada yani takvanın ayrı bir ifadesi.
Evet.
Mesela bir misal vereyim. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gece sokağa çıkıyor. Kim aç, kim tok? Bir muzdarip var mı?
Evet.
Bakıyor, içeriden bir ses geliyor. Kızım diyor, süte su koysana diyor.
Evet.
Anne diyor, halifenin dediğini duymadın mı diyor. Kızım diyor, bu gece karanlığında halife nereden bilecek? Halife uykusunda yatağındadır diyor. Peki diyor, anne diyor, halife bilmiyordu, Allah bilmiyor mu diyor.
Allah görmüyor mu?
Allah görmüyor mu diyor. İşte bu bir ihsan duygusu.
Evet.
Yani ilahi müşahedenin altında olmanın bir idrak haline gelebilmesi.
Evet.
Diğer taraftan Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bir yerden giderken bir zenci görüyor. Evet. Önünde bir köpek var. Köpeğe bir ekmek atıyor, onu kapıyor, tekrar atıyor, tekrar kapıyor. Bir müddet seyrediyor bunu.
Evet.
Yanına yaklaşıyor. Kimsin sen diyor, ben diyor köleyim diyor. Bu köpek nedir diyor. Bu diyor buranın hayvanı değil diyor. Bu uzaktan gelmiş. Allah'ın bana gönderdiği bir misafir bu diyor. Peki sen ne yapıyorsun diyor. Allah'ın bana gönderdiği bu misafir ben doyuruyorum diyor.
Evet.
Peki sen ne yapacaksın diyor. Ben de üç somunum var. Bunun hepsini veren ben sabredeceğim buyuruyor.
Evet.
İşte bu nedir? Duyguların ve nahnu akrubu ileyhi min hablil verid. Duygular nasıl bir güzelleşmiş?
Evet.
Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı.
Evet.
Beni yaratan Allah, bu köpeği yaratan Allah, aynı Allah. Yine başka misaller çok. Yine Hazreti evet, Ömer radıyallahu anh, oğlu Abdullah radıyallahu anh bir tenezzüye giderken bir çoban görüyorlar. Çobanı çağırıyor diyor, çoban diyor, bize diyor buradan bir koyun satar mısın diyor. Satamam diyor. Niye diyor, benim değil diyor. Kimin diyor, sahibi var diyor. Ben çobanım ancak diyor. Bak çoban diyor, bununla bir kebap yaparız diyor. Sen bir koyunun kaybolduğunu söyler, sana para da veririz diyor. Ben oruçluyum diyor. Daha önce sen iftarlık da veririz diyor bundan diyor. Ömer radıyallahu anh, oğlu Abdullah radıyallahu anh, çoban diyor semaya baktı diyor. Yüzü diyor kıpkırmızı oldu, yüzünü bir alev sardı diyor. Peki diyor, ben diyor yalan söyleyeceğim diyor, bunu Allah bilmiyor mu diyor.
Evet.
İşte bu bir ihsan duygusuna taşıma imanı.
Evet.
Ahmet abi, biz tasavvuf deyince Eshab-ı Kiram bakmamız lazım.
Evet.
Hazreti Peygamber Resulullah Efendimiz, Eshab-ı Kiram, hepsi Efendimiz'in talebesiydi.
Evet.
Burada ne var? Tabiri caizse büyük bir dergâh gibi, yani gönüller dergâh olmuş, gönüller saflaşmış, temizleşmiş ve bütün sohbette Allah Resulü'nün ruhundakilerine emmiş sahibi. Evet. Sahibi öyle bir haldeydi ki diyor, bir de başımıza kuş konsa sanki o kuş uçar diye o kadar bir dikkat halindeydik diyor. Burada ne alıyor Allah Resulü? Allah Resulü bunlara şey vermedi, bir deri üzerine yazılmış bir ayetler vermedi, bir hadis-i şerif yazdırmadı bunlara.
Evet.
Demek bir kalpten kalbe bir akım bu. İnikas, insiba, trans.
Evet.
Yani bir gönülden gönlü akın. Mesela Allah Resulü buyuruyor ki, namazı şöyle kılın, böyle kılın buyurmuyor. Benim kıldığım gibi kılın diyor. Yani şurası farz, şurası sünneti, şurası vaciptir demiyor.
Yani benim sonradan tanımlanmış şey.
Tabii sonradan kolaylık olar. Benim, evet. Mesela Ayşe validemiz diyor, ben diyor bir sefer Allah Resulü ilk diyor bir duha namazı kıldığını gördüm diyor. Bir daha terk etmedim buyuruyor.
Evet.
Yani bu bir muhabbet artacak. Sevgi artacak.
Evet.
Yani bu beraberlik çok mühim.
Evet.
Mesela cemaatle namazın şu kadar ecri var. Niye? Mümin kalpleri yan yana gelecek, beraber olacak. Omuz omuza gelecek.
Evet.
Müslüman içtimaileşecek, salihler içtimaileşecek. Mesela bayram namazını ferdi kılamazsın. Bu haccı 354 gün Arafat'a çıksan hac olmaz.
Evet.
Ancak o büyük kongre, büyük bir cemaat haline çıkılacak, müminler birbirine sevecek, şey olacak, birbirine eksiğini tamamlayacak.
Evet. Yani doğru bir tasavvuf tarifi yapmaktan söz edilebilir mi? Yani
tabii.
Yanlışı var mı anlamına da soruyorum.
Evet.
Yani o hani cahil sofu dediniz,
evet.
Onların da bir herhalde resmettiği, ortaya koyduğu bir tasavvuf görüntüsü var. Onun yanında bir doğru tasavvuf tarifleri.
Şimdi Ahmet abi, o bahsettiğim kimse bu cahil sofileri.
Evet.
Daha ziyade bu rüyayı, rüya üç türlüdür.
Evet.
Yani bir hayali rüya vardır.
Evet.
Şeytan rüya vardır, Rahman rüya vardır. Bu hayali rüyayı hakikat halinde görmesi.
Evet.
Bir orada olur. Mesela bunu şu iyi düşünmemiz lazım ki Hazreti İbrahim aleyhisselam, Hazreti İsmail aleyhisselamın kurban edip hadisesini üç gün, tevriye günü, arife günü ve bayramın birinci günü, üç gün muttasılan gördükten sonra karar verdi.
Evet.
Yani Rahman'ın rüya olduğuna dair. Ama burada ben diyor şu rüyayı gördüm diyor, bu böyledir diyor, böyle olması lazım diyor. Tabi burada şeriatın ahkamını da bilmiyor.
Evet.
Bu bir takım kendinde gelen zuhuratları, bu zuhuratlar hayali zuhuratlar mı? İstidraç mı?
Evet.
Bunun şeyinde değil, farkında değil. Ve bu da cahil halkı bunu yaygınlaştırıyor. Kendine göre bir tasavvuf kuruyor.
Evet.
Kendine göre bir takım tesbihatlar filan da veriyor.
Evet.
Kendisine olan bir bağlantı da cahil halk tarafından artıyor. Hani burada bir en mühim abdest acizliktir. Yani Cenab-ı Hak İbadurrahman yeryüzünde mütevazi olarak gezerler buyurdu. Resulullah Efendimiz hiçbir zaman bir fahırda bulunmadı. Daima övünmedi hiçbir zaman.
Evet.
Mesela o Huneyn'de bile ordu dağıldığı zaman düşmanın ortasına kadar girdi. Kendine bir vasfını bildiriyor, arkadan la fahre buyurdu, övünme yok buyurdu. Yeni bir vasfını bildiriyor, yeni la fahre buyurdu, yoktur. Yani yine bir kendisi karşısında titreyen bir kimse için titreme dedi. Ben dedi, Mekke'de dedi, kuru et yiyen senin komşunu ben yetimiyim dedi.
Evet.
Ben bir padişah değilim dedi, bir kral değilim dedi. Daima Allahümme la ayşe illa ayşul ahire buyurdu. Bu muvaffakiyet esnasında mesela o Mekke fethine girerken bir zafer işaretiyle değil, sakalı devenin sırtına değer haldeydi. Etamne la ayşe illa ayşul ahire esas hayat ahiret hayat. Bir taşkınlık, bir şımarma olmasın. Yine izacayı Resulullah vel fet ve reyten nazetul fi dinillah efaca büyük bir zafer Cenab-ı Hak ihsan etti.
İnsanlar kafile
bölük
kafile
bölük girersin buyurdu. Fakat bir taşkınlık yok. Fail-i mutlak Cenab-ı Hak. Fesebbi bihamdi rabbike ve estağfirhu. Hamd ile tesbih et ve bir de istiğfar et.
İstiğfar et.
Bütün noksanlara rağmen Cenab-ı Hak lütfetti.
Evet.
Demek ki bir mümin muvaffakiyetler karşısında kendini izafe etmeyecek. Bu benim Rabbimdendir. Cenab-ı Hak hamd ile tesbih edecek ve bir de bütün hatalarına rağmen, gafletlerine rağmen Cenab-ı Hak verdiği için bir de istiğfar edecek. Hatta annelerimizden bir annemiz, o buyuruyor, bu İzâ Câ'iye suresi, Efendimiz vefatından 80 gün evvel indi. Efendimiz bu İzacaye suresini çok çok okurdu buyuruyor. Yine çok zorluklar oldu. Mesela Hendek Harbi'nde acaba Allah'ın yardımı gelmeyecek mi de kalplerde bir takım ürperişler başladı. O zaman yine Efendimiz la ayş illa ayşül ahir ahir esas hayat ahiret hayatıdır buyuruyor. Demek ki tasavvuf kulda kendisine bir fakir olmayacak, ben olmayacak, beni bir iptal damgası bulacak, kul daima ya Rabbi sen diyecek. Zaten Enfal suresinde Cenab-ı Hak o Bedir'de ey peygamber sen öldürmedin biz öldürdük, ey peygamber sen atmadın biz attık buyuruyor. Velhâsıl bu abd-i acizliğe götürmesi evet, lazım. Tamamen zıttı bunu bir fahriyete, bir övmeye götürürse bu felaket. İşte bu tasavvufun bir takım taşkınlık şeyidir. Bu red.
Böyle abd-i bir tasavvuf olamaz. Abd-i acizliği biraz daha açar mısın?
Abd-i aciz.
Evet.
Efendim yani şöyle diyelim. Yani
abd-i kul manasını.
Tabii.
Aciz kul. Acizliği kuluz. Hatta herkes mi söylemesi lazım?
Herkes söylemesi lazım.
Yani mürşit, mürit.
Hepsi.
Şimdi Ahmet abi, çıkmıyor.
Bir defa kimsenin son nefese bir garantisi yok.
Evet.
Cenab-ı Hak وَلَا تَمُنْتُنْ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Can verirsiniz buyurmuyor.
Evet.
Demek ki Cenab-ı Hak siz Allah'ın dinine yardım ederse, yani yaşarsanız, yaşatırsanız Allah size yardım eder, ayaklarınızı kaydırmaz buyuruyor.
Evet.
Demek öyle bir durum ki burada her mümin beynel hafı ve reca bir son nefes endişesi içinde bulunacak. Hazreti Yusuf Aleyhisselam tevfiyeni Müslüman erkini bir salihim buyuruyor. Ya Rabbi diyor, beni diyor Müslüman olarak diyor, canımı al ve beni salihlere ilhak et buyuruyor.
Evet.
Hatta bir misal var. Bizzat tavaf yaparken hep bu dua yok. Tevfiyeni Müslüman erkini bir salih. Diyor başka dua yok mu diyorlar.
Evet.
Arkadaşım vardı diyor. Hatta diyor iyi bir arkadaşımdı diyor. Fakat diyor bunun diyor son nefesi iyi olmadı diyor. Hep ben bunun endişesi içindeyim diyor. Halid-i Bağdadi Hazretleri talebelerini yazdı mektubu. Aman yavrum benim Hüsnül Hatem için dua edin buyur. Hiçbir ibadetime güvenmiyorum diyor. Hepsi diyor muhakkak gafletle, noksanlıkla doldur diyor. Fakat Cenab-ı Hakk'ın ben rahmetine sığınıyorum diyor. Aman benim Hüsnül Hatem için dua edin buyur.
Halid-i Bağdadi Hazretleri Bağdadi gibi bu. O da bir güzel, kim, büyük Allah dostu.
Güneşlerin güneşi deniyor.
Evet.
Hatta Abdülhadi Elvi Hazretleri'ne gideceği zaman sen nereye gidiyorsun diyor. Senden büyük alim var şu dünyada diyorlar. Fakat o Abdülhadi Elvi Hazretleri'nin huzuruna gittiği zaman yanında gelenler Abdülhadi Elvi Hazretleri karşı ikram ediyor. Ona fazla bir iltifat etmiyor. Oğlum hoş geldin diyor. Tuvaletlerin temizliği severildi diyor. Burada ne var?
Tasavvufta böyle bir eğitim de var.
Bu nedir efendim? Bu Ahmet abi? Bu yani o ilmin verdiği evet. Enaniyeti bertaraf etmek.
Evet.
Şimdi Aziz İmam Hüdayi Hazretleri'ne baktığımız zaman ona da sırmalı cübbeli ciğer satıyor.
Bursa'da değil
Bursa'da.
Mi?
Bu makamı mevkin verdiği şöhretinden korkuyor.
Evet.
O endişe içinde.
Onlar efendim şeyh olduklarında bu abd-i acizlik gidiyor mu? Yani mesela ciğer satan bir Hüdayi
devam
var.
Ediyor, devam evet. Ediyor. Devamlı infak halinde.
Evet.
Hatta Aziz İmam Hüdayi Hazretleri'ne bol bol hediyeler geliyor, şeyler geliyor. Hanımı hatta şikayet ediyor. Diyor, biz de görünüyor bir fakir içindeyiz diyor. Sen devamlı dağıtıyorsun diyor.
Hanımı.
Hanımı.
Evet.
Efendim bu öyle bir hal oluyor ki demek ki. Şimdi insanın doyması, yemesi, içmesi, doyması, rahat etmesi nefsinin bir arzuludur ve meşrudur bu.
Evet.
Fakat demek hisler o kadar ötelere gidiyor ki Resulullah Efendimizin hislerine yaklaşıyor. Kendi açlığını duymuyor, dağıtmaktan zevk alıyor.
Evet.
Mesela Ayşe validemiz de böyle buyuruyor. Bize diyor Medine-i Münevvere'de diyor bol bol hediyeler gelirdi diyor. Ganimetler gelirdi diyor. Yani biriktirsek taşardı, mümkün değil diyor. Fakat Resulullah'ın evinde üç gün sıcak yemek pişmezdi buyuruyor. Resulullah Efendimiz bir mümin, bir muzdaripken bunu tatmin etmeden rahat edemezdi diyor. O doymadan doymazdı diyor.
Evet.
Ne var? Eshab-ı Suffa'ya gönderir, fukaraya gönderir, dağıtır.
Evet.
Bu Hendek'te de öyle oldu. Cabir geldi, ya Resulallah dedi, beniz içine çökmüş dedi, çok açsınız dedi, bize buyurur musunuz dedi. Evinde ne var Cafer dedi, bir oğlak var dedi, biraz da arpa vardı. Oo çok şey varmış dedi. Hadi dedi, hepimiz de gidip Cabir'in davetlisiyiz dedi. Cabir korktu. Hanımına gitti dedi. Hanım dedi, böyle böyle dedi. Sen dedi, Allah Resulü'nün ne olduğunu söyledin mi evde? Söyledim. Ama sen korkma sen dedi. Sen dedi, kenara çek. Allah Resulü senden daha iyi bilir dedi. Öyle bir şey oldu. Belki 300 kişiydi gelen. Hatta o kadar zor açlık var. Sıkışıyorlar. Efendim sıkışmayın buyurdu. Bir taraftan kendisi arpa ekmeğini alıyordu. Onu etin suyuna bağlı. Biraz et koyuyordu. Bu herhalde 5-6 kilo et, bir oğlaktan çıkan et. En fazla. Hepsini dağıttı. O 300 kişi bir arada dağıttı. Kendisi almadı ama.
Evet.
En sonra kendisi. Ondan sonra Cabir bakıyorum hiç diyor bitmiyor diyor. Ne kadar bereket. Bak diyor Cabir diyor ortalık diyor açlıktan kırılıyor. Bunu da git etrafa dağıt buyuruyor.
Evet.
Şimdi burada ne oluyor Ahmet abi? Yani insanın fiziki olarak bir açlığı var. Açlığını tatmin etmek ister. Demek ki burada manevi açlığı tatmin etmek maddi açlığı bertaraf ediyor.
Evet, evet.
Mesela merhamet o kadar bir galebe halinde ki bu merhametin galebe halinde olması o kişinin açlığını unutturuyor. Bu Evliya Allah'ta da çok var.
Evet.
Davut Ağa Hazretleri'nde var vesaire var. Yani açarsak bunu çok.
Çok.
Yani evet, dakikalı evet. Saatler sürer.
Evet. Efendim bir de asıl sizin tasavvuf tarifleriniz var geniş. Onlar da çok şey öteden beri biliriz. Belki bu sohbette de onu konuşacağız ama bir de bu tasavvufa hurafe girdiği düşüncesiyle karşı çıkanlar oluyor. Nasıl bakarsınız
bu Ahmet tasavvuf abi, bu ve hurafe konusuna? Bu da olur. Hurafe de olabilir. Hurafe de girdiği olabilir. Çünkü burada tasavvufta muhabbet esastır.
Evet.
Bazen muhabbet öyle bir hale gelir ki taşar.
Evet.
Şeriatın dışına taşar.
Evet.
Sallallahu aleyhi ve sellem buna daima karşı çıktı. Mesela geldi birisi dedi ki ben de yarısı bundan sonra dedi her gün oruç tutacağım dedi. Diğeri geldi ben dedi evlenmeyeceğim dedi. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yani bütün nefsani hayatlarından vazgeçeceğini söyledi. Efendim yok dedi. Bak ben dedi yerim dedi. Fakat ölçüsüne göre evlenirim dedi. Yani bunlar hepsi hayatın tanzimi, bu hayatın içinde zaruretli için ve şeriatı yaşayarak devam edebilme. Üsve-i Hasene en güzel bir örnek. Tabii bazı bu taşkınlık sebebiyle bazı şeyler de giriyor maalesef. Bunlardan biri mesela ne bileyim öyle bir seviyor ki öndeki insanı. Abiyi, şeyhini vesairesi. Evet diyor, günahkarım ama diyor, ben diyor onun eteğine yapışırım diyor.
Ahirette.
Ahirette, o beni kurtarır diyor.
Sırattan geçirir diyor.
Sırattan geçirir diyor. O bana şefaat eder diyor. Bunlar tamamen
kurtaramaz mı efendim?
Yani, efendim burada tabii
en güzel... Nasıldır onun çerçevesi tabii, nedir?
Efendim bunun yani, en güzeli tabii bunu sünnet-i seneye bakacağız.
Evet.
Osman Mazi radıyallahu anh vefat etti. Bir kadın dedi ki, Osman ne mutlu, sen cennetliksin dedi. Sen cennetliksin dedi.
Evet.
Efendim sen nereden biliyorsun dedi.
Resulullah
nereden efendim, biliyorsun evet. dedi. Ben bile de başımdan neler gelecek bundan sonra bilmiyorum dedi.
Evet.
Ben senin yerinde olsam derdim ki inşallah Cenab-ı Hak lütfeder cennette olur derdim.
Evet.
Velhâsıl beyler hafı ve reca arasında olacak. Herkes aciz. Kimsenin son peygamberler ve peygamberlerin işaretli kişilerin dışında kimsenin bir garantisi yok. Onun için Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ölüm gelene kadar kulunun istikamette olmasını arz ediyor. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyuruyor Cenab-ı Hak. Tasavvuf bu hassasiyettir.
Şefaat konusunda da isterseniz şöyle birkaç cümleyle efendim. Yani,
Ahmet yani abi, şefaat
garanti midir? Mesela şefaat, mürşidin dünyadayken...
Değil. Evet. Hiçbiri değil. Ancak Cenab-ı Hakk'ın şefaat izni verdiği kişiler şefaat edecek.
Evet.
Fakat Cenab-ı Hak bildirmiyor şunlar şunlar diye.
Evet.
Herkes aciz durumda. Hatta Adem Aleyhisselam'a malum hadis-i evet. şerifte etrafa geçecek. Ben de zalemna diyecek. Ben de kendime zulmettim diyecek.
Evet.
Bir zerre işledim diyecek.
Evet.
O diğer peygambere gönderecek. O öbür peygambere gönderecek. En sonra Peygamber Efendimiz'e gelecek.
Evet.
Peygamber Efendimiz değişik bir hamd halinde secdeye varacak ve Efendimiz şefaat izni verilecek. Onun dışında Cenab-ı Hak dilediklerine şefaat izni verecek. Dilediklerine. Yani şu kişi şefaat edecektir diye böyle bir şey yok, bir garanti yok. Bir bilgi de yok böyle.
Şu soru da efendim sorulabilir. Yani diyelim ki mürşidin ahirette böyle bir garanti kurtarıcılığı yok. Eteğinden tutularak şey olmayacak.
Kendisine garantisi yok anlatayım.
Kendisine
garantisi yok. Çünkü siz, ayette Cenab-ı evet. Hak Bağlum bin Bağura evet. dava ve kerameti var.
Evet.
Bildiği malzeme mazhar. Duaları kabul oluyor.
Evet.
Bu zat ayet-i kerimede soluyan bir kelp gibi yani bu kadar bir şaşkınlaşıyor. Bir nefsane hayata dönüyor. Allah korusun. Karun daha evvel Tevrat'ı en iyi tefsir edenlerden biri. Musa Aleyhisselam'ın akrabası. Dünya malı kalbine giriyor.
Mal imtihanını kaybediyor.
Alt üst olan Musa Aleyhisselam'a tavır koymaya kadar, iftira etmeye kadar gidiyor. Cenab-ı Hak ona verdiği hazinelerle beraber onu yerin dibine gömüyor. Kimin ne garantisi var?
Burada şu efendim, acaba mesela dervişler böyle abdi aciz bir mürşit şeyh. Bu acaba itibar şeyine mi uğrar? Yani dervişlerin bağlılığı zayıflar mı? Böyle bir hani
ben diğer... artacağını tahmin ediyorum. Çünkü insanlar daima şahsiyet ve karakter hayrandır. Şimdi Resulullah Efendimiz 40 yaşından evvel Cenab-ı Hakk'ın terbiyesiyle onu bütün Medine müşrik halk bir itibar halindeydi. O şahsiyete hayrandı. Hatta Ebu Cehil bile bir gün geldi. İslam geldi. Bak dedi, Muhammed dedi, biz seninle beraber büyüdük burada dedi. Sen hiç yalan söylemedin dedi. İsmin en doğru insan sendin dedi. Senin her şeyin doğru, herhalde seni kandırıyorlar dedi. Sana bunu getir, bu haberi getiren seni kandırıyor dedi. Şimdi öyle bir durum ki bazen o Mekke halkı İslam gelmeden evvel efendim el-Emin geldi derlerdi. Es-Sadık geldi. En doğru insan geldi. En emin insan geldi derlerdi. Şimdi İslam bu ahlak üzerine bina ediliyor.
Evet.
Çünkü ilk bu hayranlık ahlakla başlıyor. Tabi öndeki kişinin de çok ahlaklı, şahsiyeti, karakterli olacak, mükrim olacak, merhametli olacak, affedici olacak, kusura örtücü olacak ki eskiden dergâhlar bunu sağlıyordu. Mesela adam işi bozulmuş, ailesiyle kavga etmiş vesaire olmuş. Tekkeye gidiyor, dergâha gidiyordu. Dergâhta bir sohbet dinliyordu. Ona bir muhabbet akımı, bir inikas oluyordu. Bir huzur buluyordu. Evine dönüyordu, huzurla dönüyordu. Tabii şimdi bu olmadı.
Dergâh tedavi edici
tedavi,
bir mekan aynı
tedavi. Zamanda. Şimdi ise ne yapıyor? Gidiyor maça. Maçta affedersiniz, avaz avaz çıktığı kadar bağırıyor. Bu şekilde bir
boşalıyor.
Boşalım. Veyahut da evde gidiyor, karıyı dövüyor, çoluk çocuğu dövüyor vesaire dövüyor. Sıradan hepsini işte dayaktan geçiriyor. Yani tedavi merkeziydi tekkeler.
Evet.
Bu nereden geliyordu? O öndeki olan insana, o şahsiyet, o karaktere hayran olmasında.
Evet.
Onun edebi, ahlakı, merhameti, şefkati, kendisinden çok etrafını düşünmesi ve kendisini devrin akışından mesul görmesi. Kendisinin dışındaki insanları mesul görmesi.
Evet.
Güzel bir terbiye mektebi tekkeler.
Burada bir de şunu efendim sorayım. Yani tasavvuf, tarikat sonunda İki insanın veya birbirine bağlanmasını ifade ediyor.
Tabii,
yani
tabii.
Burada da bağlanan mürit diyoruz. Biz ona derviş diyoruz. Bağlanılan kişi de şeyhtir, mürşittir. Yani bu bağlanmanın sebebi ne olmalı? Yani doğru sebebi ne olmalı? Doğru zemin ne olmalı bu bağlılıkta? Derviş niye mesela bağlanmalı mürşide veya şeyhe.
Evet.
Evet.
Tabii burada bir hayranlık olacak. Bu hayranlığın neticesine bağlanacak.
Evet. O hayranlığın şimdi sebebi
şuradan
evet.
oluyor bu Ahmet abi. İnikas var.
Evet.
Mesela bir atom maddi şeyde bile
evet.
patlatıldığı zaman ne yapıyor? Bir ışın veriyor, bir radyasyon veriyor.
Evet.
Bunun müsbet tesiri var, menfi tesiri var. Aynı bunun gibi eğer kalp ruhaniyetle doluysa bu kalpten bir inikas oluyor.
Evet.
Onu ferahlatıyor.
Evet.
Eğer kalp gafilse, gafil kalplerinde gaflet inikas eder. Bunun için gafil insanlar daha da böyle gaflet yerlerinde gezerler.
Evet.
Tabii ruhunun bu açlığını duyan kişi de burada geldiği zaman, oradan bir feyiz aldığı zaman, bir ruhaniyet aldığı zaman orada bir bağlantı olur.
Evet.
Mesela bu Cibril hadisinde yine Cebrail geldiği zaman Efendimizin yanında diz çöküyor, dizi dizine değiyor.
Evet.
Yani bu bağlantıyı da güçlendiriyor bir noktada.
Yani bir yerde bir beraberlik, fiziki bağlılık
beraber. Da var. Esasında sohbet de budur.
Evet.
Sohbet bir kitap okuma değildir.
Evet.
Sohbet bir ruhaniyetin oraya inikasıdır.
Evet.
Bir eczanedir sohbet. O eczaneden sen bir reçete alacaksın. Orada sen eksikliğini göreceksin. Boşluğunu hissedeceksin. Yani dört duvar arasında bir beraberlik değildir sohbet.
Evet.
Tabii burada bu sohbetlerde gelen neticenin en başta abd-i acizlikten buyurduğunuz gibi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın asla istemediği kibir, enaniyet. Abd-i acizliğin zıttı.
Evet.
Tasavvufun büyük mücadelesi burada bu benliği bertaraf etmek. Hasbetenillah olabilmesi. Muhabbetin de layıkına olması, layıkına muhabbet, müstahkına nefret olması. Bu da bir ölçü oluyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar seviliyorsak, Ebu Leheb'den de o kadar uzak kalacağız emsallerinden.
Bu şey de efendim, mesela mürit-mürşid ilişkisinde daha çok belirleyici olanın mürşid olması lazım. Değil mi?
Yani irşad eden.
İrşad edenin belirleyici, yani bu ilişkinin çerçevesini
müstersi de irşad.
Evet, belirlemesi lazım. Nasıl bir, yani bunu sağlıklı buluyor musunuz? Mesela Türkiye'deki veya İslam dünyasındaki tasavvuf örneklerinde, yani müridin zihni, kalbi çerçevesi açısından baktığınızda şimdi, ne tür problemler görüyorsunuz?
Şimdi Ahmet abi, tabii burada ben gençken bir abiye sordum.
Evet.
Muhterem abimiz dedi, bakıyorum sohbetlere dedim, layık olmayan kimseler de geliyor dedim.
Evet.
Yani biraz hayatı herçi merçi olan insanlar da geliyor dedim.
Evet.
Niye alınıyordun böyle bir nezih bir topluma dedim bunlar dedim. O zaman dedi ki, bak oğlum dedi, bu iş ayrı bir iş dedi. Eğer dedi o dedi bu dergaha gelip gitmezse dedi, o dedi deli fişek olur dedi. Zapt evet. edilmez dedi.
Evet.
Orada bu sakinleşir dedi.
Evet.
Rahmetli pederim de derdi ki, bu bir ağaçtır. Kalın dalına tutunan daha çok kendini sağlamı, daha çok emer. Fakat köküne yapışan daha çok alır. Fakat bir yaprağını tutulan bile buradan istifa eder. Bazı şeyleri, yanlışlıkları bertaraf olmuş. Evet. Şimdi Ashab-ı Kiram'a baktığımız zaman, Ashab-ı Kiram'da da Hazreti Ebubekir Efendi ayrı, Habeşli Vahşi de sahibidir.
Evet.
Fakat Habeşli Vahşi de çok şey almıştır Efendimiz'den.
Evet.
Bu bir kabiliyettir. Mesela bu insanda bir veraset, İki türlü şey vardı veraset. Bir anneden babadan aldı ya da dededen nineden aldı. İşte beş kardeş vardır, beşi de ayrıdır huyları. Hatta bazı şekilleri bile ayrıdır. Anneden babadan alır, dededen alır vesaire. Huyları da öyledir. Evet. Huyları değişiktir. Mesela Yakup Aleyhisselam'ın 12 evladı vardı. Kendi iş dünyasını oğlu Yusuf da gördü. Ona karşı meyli arttı. Şimdi tasavvufta olan ihtiyaç, muhtelif mizaçları stabil hale getirme. Mesela 3 yaşındaki iki çocuğu alın, biri kediye süt verir, öbürü kediye taş atar.
Evet.
Şimdi bu fıtratın temizlenmesidir. Mesela Aziz Mahmud...
Taş atan da gelir, tasavvuf, eğitim
evet. içine, evet, şimdi mesela Ahmet abi,
süt veren de gelir.
Bu yani Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, 1. Ahmet Hazretleri uğraşmadı fazla.
Evet.
Çünkü bütün o güzel vasıflar satıhtaydı.
Evet.
Fazla uğraşmadı onunla. Ondan evvelki, ondan sonraki de çok uğraştı.
Evet.
Yani şimdi buradaki...
Bir de madene bakıyor demek ki.
Madene bakıyor. Şimdi öbürünü alıyor, ta Hint Denizi'nin en çukurundan çıkartıyor. Eğer kabiliyet varsa Himalaya Dağı'nın zirvesine çıkartıyor.
Evet.
Yani esas orada bu. Bir de şu var Ahmet abi, bu kulunu Allah seviyorsa, o kulunu da kullarını sevdirtiyor.
Sevdirtiyor.
Evet. Zaten Meryem suresinde bu ayet-i kerimede öyle Cenab-ı Hak bir sevgi veriyor. Onlar ömürlerinden sonra, fani hayatlarından sonra irşada devam ediyor. Bugün Bahattin Nakşibendi Hazretleri devam ediyor. Abdülkadir Geylani devam ediyor. Mevlana devam ediyor. Yunus Emre devam ediyor. Aziz Mahmud Hüdayi devam ediyor.
Değil mi? Çizgi, çizgi koymuşlar.
Evet. Evet. Bunlar Ehl-i Sünnet vel Cemaat üzere.
Evet.
Yani bu ruhaniyetlerin Cenab-ı Hak devam ettiriyor. Bu fiili bir hadise bugün.
Evet.
Bunların menkıbelerini okuduğunuz zaman, şiirlerini okuduğunuz zaman ayrı bir huzur buluyorsunuz. Cenab-ı Hak onların fani hayatlarına ayrı bir ömür devam ettiriyor onlara. Ashab-ı kiram da öyle. Hep onun kıssaları. Mezhep imamları öyle, akaid imamları öyle. Bunlar hepsi Allah dostları.
Evet.
Cenab-ı Hak sevdiği zaman sevdirtiyor.
Sevdiği zaman sevdirtiyor.
Fakat sevmediğini sevdirtmiyor.
Amin ya, evet. Efendim,
şimdi Ahmet abi uzatıyorum ben. Yani kalpte irade yok. Yani gözünüzde var irade. Elinizde irade var. Kaldırırsınız, indirirsiniz. Gözü kapatır. Var, kalpte irade yok.
Evet.
Yani şu insanı zorla sev desen sevdiremez. Zorla nefret et desen nefret ettiremezsin.
Evet.
Onun için bu kalp ayrı bir alem. Onun için Cenab-ı Hak bize illa men atallahi bi kalbin selim buyuruyor. Rafine olmuş, tertemiz bir kalple huzurunu istiyor.
O zaman belki şu da denebilir efendim. Yani mürşitlerin müridin kalbini sevk ve idaresi de önemli, değil mi?
Tabii tabii, tanıyacak ona göre.
Evet.
Mesela her birinin her müride metodu ayrı.
Evet.
Evet. Her müride metodu ayrı.
Efendim tasavvuf
mesela, üzerine... Mesela padişaha da metodu ayrı.
Değil mi?
Padişaha da metodu ayrı. Mesela bu...
Büyük bir statü sahibi geliyor, evet. benim kalbimi eğit diyor mesela. Mesela, yani ona,
mesela Ebu'l-Vefa Hazretleri vardı. İstanbul fethinde Fatih Sultan Mehmet büyük bir aşkta dergaha geldi.
Mürid olmak için.
Mürid olmak için. Baktı dergah kapısı kapalı. Bir sarhoş açık olan kapı. Padişah. Bir çağ açılmış, bir çağ kapatmış. Efendimiz de Letuftaniel Konstantiniye buyurdu. Büyük dev bir şahsiyete kapı kapalı. Üzülüyor, geri dönüyor. Tekrar bir müddet sonra tekrar geliyor, yine kapı kapalı. Herkese açık olan kapı, ondan kapalı. Diyor ki, yaverine sen bir git bak diyor. Bu ne haldir diyor, bu iş neyin nesidir diyor. Girdim diyor, baktım diyor. Hüzünlüydü diyor şey, Ebu'l-Vefa Hazretleri. Dedi şimdi selam söyle sultanımıza, ben onu buradan teveccühte bulunacağım. Himmette bulunacağım, himmet duadır.
Evet.
O devleti idare etsin. Çünkü o eğer devletin başından giderse, onun kadar layık olmayan bir kişi gelir, ümmet-i ümmet zarar görür. Ben onun irşadını buradan yapacağım. Nasıl irşat yapmışsa o tarafı bilmiyoruz. Nasıl talimatlar vermişse. Hiç görüşmüyorlar hayat boyu. Fatih Sultan Mehmet vefat ettiği zaman gidiyor, cenaze namazını kıldırıyor. Ebu'l-Vefa Hazretleri.
Sanki gıyabında bir derviş gibi.
Gıyabında bir derviş oluyor.
Evet.
Gıyabında onu şey yapıyor. De Fatih büyük bir şahsiyet, büyük bir karakter.
Yani statü arasa Ebu'l-Vefa Hazretleri, ben bir padişaha işte şeyhlik yaptım. O övünülecek bir şey ama onlara itibar etmiyor.
Hatta yani. Bir de şunu söylüyor. Bak diyor, yaverine eğer diyor onu buraya alırsak diyor, buradaki manevi kendisini cezbeder diyor.
Evet.
Bir daha diyor, dönemez diyor.
Devlete
dönemez. Devlete dönemez diyor. Buraya diyor bütün hediyeler getirecek diyor.
Evet.
Hediye yığacak buraya diyor. Muhabbetten dolayı diyor. Diğer fakir fukaranın hakkını da buraya getirecek diyor. Buradaki dervişlerin de kalbine dünya muhabbete girecek diyor.
Ya.
Bunların ince düşün, zarif insan.
Büyük mürşitlik.
Evet, yani bir Osmanlı'ya baktığımız zaman böyle bu dergahlardan yetişmedi. Mesela evet. Bezmalem Valide Sultan, 40 yaşında vefat etmiş bir hanım bu.
Evet.
Onu Şam'da kurduğu bir vakıf. Orada diyor ki, Şam'ın diyor tatlı suyu diyor, Mekke Medine'ye taşınacak diyor. Atşan olan Hüccacı diyor, Şam'ın tatlı suyu içirilecek diyor.
Evet.
Neyle? Yani hangi hortumla, hangi şeyle? İkincisi daha öteye, bugün insanın ufkunun varması mümkün değil buraya. Çalışan müstahdemlerin diyor, kırdıkları eşya diyor tazmin edile diyor. Onların diyor kalplerine diken batılmaya, onlar diyor azarlanmasın diyor.
Evet.
Ya nasıl bir insan bakış tarzı? Yani Halik'in nazarıyla mahlukata bir bakış tarzı. İnsana böyle bakıldığı gibi hayvanata da böyle bakılıyor.
Evet.
Osmanlı'da baktığımız zaman halk arasında bir şey yok. İsyan, bir patlama yok vesaire. Sarayda kavga var, o ayrı.
Evet.
Fakat halkta bir kavga yok. Halk saraydan memnun.
Evet.
Evet. Sarayda mücadele var zaman zaman. Fakat vakıfları da şey hemen dergahlar.
Bunlar da manen besleyen.
Manen. Öyle bir abd-i acizlik, enaniyetten bir kaçma ki. Yani o sadaka taşları var. Oraya koyuyor sadakasını. Veren alan birbirini görmüyor, bilmiyor. Nedir bu? Bir benlikten korkma, bir riyadan korkma. İltifattan korkma.
Evet.
Bir abd-i aciz haline gelebilme.
Malın mülkün sahibi olmaktan
evet.
Korkuyor.
Onun için buyuruyorlar bu yol, tasavvuf yolu, arz-ı endam değil. Opalet, gösteriş, makam, mevki, merasim değil. Arz-ı hal yolu, yani hangi makamda olursan olun, kalbin eşikte olması. Eşeğe ne yapılır? Daima basılır, geçilir.
Evet.
Fakat o eşeğe basmadan da içeri giremezsin.
Sizin bu çok temel bir tespitiniz. Arz-ı endam yolu değil,
arz-ı hal yolu.
Hal yolu.
Arz-ı endam olursa çöker.
İsterseniz bunu
zehir serpmedir
bir sonraki
o.
Sohbette efendim bu tasavvuf tariflerine gelemedik henüz.
Evet gelemedik.
Ama çok güzel tespitler oldu. Allah razı olsun. Hani bu iş efradını cami, ayarını mani. Biraz ayarını mani alanında dolaştık ama o da çok faydalı.
Tabii
efendim.
Yani bu çok uzar Ahmet abi.
Bu tasavvuf konusunu ayrıca inşallah
yapalım.
Diğer sohbetimizde
evet.
Şey yapalım diyorum.
Yani bu öyle bir padişahı da aksetti ki.
Evet.
Vakitte doldu ama. Mesela Yavuz Sultan Selim Han.
Evet.
O nasıl bir azim? O çölü Sina'yı ne şekilde geçti? Bugün tarih felsefesini çözemediği bir hadise.
Evet.
Çok büyük bir muvaffakiyet. Sina'da bir aslan. Mısır aldığı zaman
bir şey, başı önünde bir derviş. Vak'a Yunus Naima diyor ki, şimdi diyor Yavuz diyor Mısır'a girdi diyor. Halk onu diyor seyrediyor, zannetti diyor çok büyük kaftanlar için, çok büyük bir şey içinde girecek. Baktı en önde olacak. Baktı askerin arasında, başı diyor önünde diyor, gayet mütevazi şekilde yürüyordu diyor. İstanbul'a geliyor bu Çamlıca Tepesi'nde. Hasan Can diyor, sen diyor gir diyor şeye diyor, şehre diyor. Hava kararsın diyor, sokaklar boşalsın diyor, ben ondan sonra gireyim diyor. Fanilerin alkışları diyor bizi yere sermesin diyor. Yani Sina'dan korkmayan.
Evet.
Buradaki alkışlardan korkuyor.
Evet.
Hatta orada padişah alem olmuş bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende ona cümleden âlâymış diyor. Yani padişah nasıl oluyor? Halk nasıl oluyor? Vakıflar nasıl oluyor? Cenab-ı Hak 620 sene ömür veriyor.
Öyle bir şey var Akif'in değil mi? Bir zamanlar biz de millet, nasıl hem bilmiş? Nasıl milletmişiz, evet. Gelmişiz dünyaya, insanlık nedir öğretmişiz. Evet. Yani.
Evet. Sonra efendim padişah bu cuma selamlar çıkarken bu örf haline geldi. Padişahım çok yaşa, senden büyük Allah var.
Evet. Yani daha gururlanma padişah.
Gururlanma padişahım, senden büyük Allah büyük var. Allah. Yani daha bir ikaz halinde.
Evet.
Padişah da bundan memnun. Evet. Siz kimsiniz bana bu şeyi söyleyen demiyor.
Demiyor, evet.
İşte bunların hepsinin başında tasavvuf, muhabbet geliyor. Bu Edip Ali Sisi'nin devamı geliyor.
Evet.
Mesela hiçbir Osmanlı padişahı, Medine'ye mektup gelip de onu ayakta dinlemediği yoktur. Tahtından kalkar, bitince kadar ayakta dinler. Evet. Hatta Abdülaziz hastayken yatağında kaldırın dedi, okumayın dedi. Resulullah'ın mücavirlerinden gelen mektubu yatarak dinleyemek, iki kişi koluna girdi, kaldırdılar, mektubu öyle şekilde dinledi. Demek ki Ahmet abi tasavvuf müsavi muhabbet oluyor. Muhabbetin de getirdiği adab oluyor. Yani burada burada muhabbet sermaye oluyor. Muhabbetin de getirdiği adab oluyor. Nasıl bir adab? Allah Resulü'nün edebiyle edeplenme.
Evet.
Bizim bildiğimiz, anladığımız tasavvuf bu tasavvuf.
Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. İnşallah devam edeceğiz. İnşallah. Kabul buyurursanız. Yani bu tasavvufla ilgili tarifleri ayrıca konuşmamız lazım.
Tabii o tarifler miyim yani o tarifin muhtevası çok miyim? Yani çok evet. Zengin bir muhteva.
Muhteva. O muhtevayı yine konuşalım kabul buyurursanız. Değerli dinleyiciler, Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile sohbetimizin ilk bölümü böylece tamamlanmış oldu. Konuşacağız inşallah, devam edeceğiz. Konuşulacak pek çok konu var tasavvuf üzerine, cemaat üzerine, himmet, irşat, cihat üzerine inşallah konuşmaya devam edeceğiz. Diğer sohbette buluşmak üzere şimdilik hayırlı günler diliyoruz efendim.
Peki. Çok teşekkür ederiz.
Biz Allah teşekkür ederiz efendim, Allah razı olsun.
Erkam Radyo'da yayın danışmanımız Ahmet Taş Getiren Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatın birinci bölümünü dinledik.